16. ayrım.
8. bölüm. Nizamiye'den çıktığımda kafam allak bullak olmuştu. Eve gider gitmez aile albümünde anneannemle Ali dedemin resimlerini çıkaracak ve çerçeveleterek duvarıma asacaktım. Hikayeleri beni müthiş sarsmıştı. Bu olayları niye bilmiyorduk biz? Mavi alayı niye duymamıştık? Demek ki bu ülkede zulüm Türk, Ermeni, Kürt, Rum, Yahudi tanımıyordu. Devletler herkese karşı zalimdi. Maslak yolu her zamanki gibi sıkışıktı. Geniş caddenin karşı tarafında İstanbul'un yeni modası olan şık gökdelenler diziliydi. Bugün güneş biraz bulutların arasından başını uzatıyor, sonra yine hemen geri çekiliyordu. Ama hava çok soğuk değildi. Bir taksiye atlayarak Çapa Tıp Fakültesi'ne dedim. Acaba üniversitede beni nasıl karşılayacaklar diye düşündüm. Bana ne gibi bir yaptırım uygulayacaklardı? İşime son verirler miydi? O adamlar rektöre babaannemden söz etmişler miydi? Rektör Wagner'in kim olduğunu ve buraya hangi amaçla geldiğini biliyor muydu? İşlenen cinayetten haberi var mıydı? Kafamda cevabını bulamadığım yüzlerce soru kovandaki arılar gibi uçuşup duruyordu. Şu cinayet meselesi de neydi? Takside giderken feci bir gök gürlemesi duyuldu. Yağmur yağacak gibiydi. Belki de solu sepken. Zaten ıslak olan kış İstanbul'u akşam daha da rutubetli hale getirecek ve herkes ıslak havlulara sarılmış gibi olacaktı. Çapa'nın kalabalık ana kapısından girdik. İç hastalıkları binasına doğru yöneldik. Yollar hastalarla beyaz önlüklerinin üzerine kahverengi pelerin atmış kepli hemşirelerle doluydu. Binanın içi de öyleydi. Hastaların çoğu yoksul kesimdendi. Banklara oturmuş, koridor köşelerine çömelmiş, sabır içinde sıralarının gelmesini bekliyorlardı. Acaba yoksullar zenginlerden daha mı çok hastalanıyorlardı? Yoksa nüfusları daha çok olduğu için mi hastaneleri dolduruyorlardı? Büyük asansörle 3. kata çıktım. Bankonun arkasındaki hemşireye Filiz'i sordum. Önündeki mikrofondan Doktor Filiz Ünal diye anons eden hemşirenin sesi koridorlarda hafifçe yankılandı. Etrafta ilaç kokusu vardı. Biraz sonra Filiz'in hızlı adımlarla geldiğini gördüm. Öpüştük. Beni önce odasına aldı, çay ikram etti. Wagner'in kim olduğu konusunda ağzımdan laf almak istedi ama ben sadece rektörün özel davetlisi olduğunu belirtmekle yetindim. Bir yandan da bir hastanede bulunması gereken temizliğin kalabalıktan dolayı burada olmadığını düşünüyordum. Her yer kirliymiş gibi geliyordu. Çayı bile içmek istemiyordum. Sanki dışarıdaki binlerce hastanın mikrobu bulaşacakmış gibi hissediyordum. Mecbur olmadıkça hiçbir şeye dokunmuyordum. Filiz yakasına mavi ibrişimle adı işlenmiş beyaz doktor gömleği içinde yine çok şıktı, çok zarifti. Mine gibi bir yüzü, hakiki sarı saçları vardı. Bütün Rumeliler gibi vücuduna göre başı biraz küçüktü. Bu da Avrupalılar gibi boyunu daha uzun gösteriyordu. Wagner'in de oranları böyleydi. Anadolu'daysa insanların çoğunun başı büyüktür. Bu yüzden olduklarından daha kısa görünürler. Nesi var dedim. Tetkikler devam ediyor ama dedi. Durumu iyi görünüyor. Sabah kahvaltısını yaptı. Soluk alışları, nabzı, tansiyonu normale geldi. Yalnız biraz ateşi yüksek. Akciğer filminin raporu yazılıyor. İyi dedim. Çok sevindim. Gerçekten de çok sevinmiştim. Nedense kanım çok ısınmıştı bu adama. Sabahtan beri seni soruyor dedi Filiz. Yüzünde muzip bir gülümseme vardı. Sanki sen yanında olmazsan her şey kötü gidecekmiş gibi. Birkaç günde adamı nasıl kendine bağlamışsın kız? Hani biraz genç olsa diyeceğim ki, aman be Filiz saçmalama dedim. Kaç tane misafir ağırladım böyle, görebilir miyim profesörü? Çayını bitirmedin ama. Canım istemiyor zaten, hadi gidelim. Koridorlarda yürürken hastalar ve hasta yakınları Filiz'e önemli bir insana bakar gibi bakıyorlardı. Kalabalık insanların kendini orada yabancı hissetmelerine karşılık Filiz'in hareketleri çok rahattı. Elbette hepsinin gözündeki en özel insanlar bu koridorlardan hızlı adımlarla geçen hekimlerdi. Aynı katta 344 numaralı odaya gittik. Bahçeye bakan geniş pencereli rahat bir odaydı. Ortasındaki yatakta Maximilian Wagner yatıyordu. Üzerine bir hastane gömleği giydirmişler, koluna serum bağlamışlardı. Sağ elinin üstünde gazlı bezlerle sarılı bir kateter görünüyordu. Saçları dağılmıştı. Rengi biraz soluktu ama beni görünce birden yüzü aydınlandı. "Oo," dedi, "sizi bir daha göremeyeceğim diye çok korkmuştum." Ben de gülümsedim. Neden profesör? Dün başınıza açtığım onca dertten sonra belki de bana kızdığınızı düşündüm. Hayır profesör, size kızmadım ama ne olup bittiğini anlayamadığım için üzüldüm biraz. Bu arada Filiz hastalarına bakmak için gitti. Çıkarken kapıyı da kapattı. Odada profesörle yalnız kaldık. Yatağın pencere tarafındaki koltuğu ona yaklaştırdım ve birbirimizin yüzünü en rahat göreceğimiz biçimde oturdum. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz profesör? Yüzü gülüyordu ama sesi oldukça zayıf çıkıyordu. İyi, fena değil. Dün geceyi hep uyuyarak geçirdim. Gündüz de uyudunuz. Mahcup bir şekilde devam etti. Evet, hayal meyal hatırlıyorum. O motel odasında değil mi? Uyandığımda yarı çıplaktım. Evet, beni siz mi soydunuz diye sordum mu size? Sordunuz ve ben de evet ben soydum dedim. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok profesör. Eğer o halde bıraksaydım ölürdünüz. Büyük ihtimalle hayatımı kurtardınız. Sonra bir sessizlik oldu. Konuşacak şey bulamayan insanların arasındaki o boğucu sessizlik çöktü odaya. Birbirimizden gözlerimizi kaçırdığımızı fark ettim. Bakışları benim gözlerimle karşılaşınca hemen başka yere bakıyordu. Ben de aynı şeyi yapıyordum. Çok rahatsız edici bir durumdu. Oturduğum yerde sıkıntıyla kıpırdandım. Ben artık gideyim profesör dedim. Daha sonra gelirim. Peki, tekrar teşekkür ederim. Size bir soru sorabilir miyim? Buyurun profesör. Kemanım nerede? Bir an durakladım. Hatırlamaya çalıştım. Sonra kumsaldan aldım. Sizi arabaya sürüklerken o da elimdeydi. Yok, hayır, sizin elinizdeydi. Şu anda otomobilde olmalı dedim. Ona dikkat ederseniz çok memnun olurum. Merak etmeyin siz, gider gitmez odamı alır, bir yere kilitlerim. Siz buradan çıkınca da getiririm. Kapıya doğru yürüdüm. Tam açıp çıkıyordum ki, dün çok garip bir şey oldu, dediğini duydum. Geri döndüm, yüzüne baktım. Uykumda sanki Nadia yanımdaydı. Bana sarılmıştı. Onu canlı gibi hissedebiliyordum. Hatta kokusunu alabiliyordum. Başını çevirdi. Pencereden dışarıya bakarak devam etti. Sanki aradan bunca yıl geçmemiş gibi. Gencecikti. Vücuduyla beni ısıtıyordu. Hatta galiba omzumu öpüyordu. Profesör dedim. Nadia kim? Başını tekrar bana çevirdi. Yüzüme uzun uzun baktı. Ve sonra anlatacağım dedi. Çünkü siz bunu hak ettiniz. Dışarı çıktım. Kapıyı yavaşça arkamdan kapattım. Filiz ortalarda görünmüyordu. Yavaş adımlarla bahçeye yürüdüm. Ve orada bir süre dalgın dalgın dolaştım. Kim olduğunu bilmediğim Nadia sanılmak tuhaf bir duyguydu. Yabancı bir adamın çıplak vücuduna sarılmak da bir o kadar tuhaftı. Bugüne kadar iki erkekle yatağa girmiştim. Koca Mahmet ve Tarık'la. Üçüncü erkek profesör olmuştu ve ben bundan garip bir huzur duymuştum. Cinsellikle hiç ilgisi olmayan tuhaf bir huzur. Onun sırtını, kalçalarını, göğsünü, bacaklarını gövdemde hissetmek yoğun bir şefkat duygusu yaşamama yol açmıştı. Onu koynuma aldığımda içimi bir huzur kaplamıştı. Süleyman'ı çıldırtan o görüntü belki de hayatımın en dürüst anlarından birisiydi. Profesörün aşırı beyaz gövdesinden gelen, derinden derine duyup içime çektiğim o güzel koku hala üstümde duruyor gibiydi. Beyaz, ipeksi saçları yüzüme okşuyordu. Dün ona sarılmışken onca saatin nasıl geçtiğini anlamamıştım bile. İnsan 3-4 saat birisine sarılarak durabilir mi? Dünden önce bu soruya hayır cevabı verirdim. Ama anladım ki durabilirmiş. Hem de büyük bir zevkle. Ve hadi oldu olacak itiraf edeyim. Bir ara omuzlarına küçük ve sıcak öpücükler kondurmuştum. Orada yatarken Yasunari Kawabata'yı ve onun Uykuda Sevilen Kızlar romanını hatırlamıştım. Romanda yaşlı erkekler bir randevu evine gidiyor ve önceden uyutulmuş genç kızları seyrediyorlardı. Aslında bizim durumumuz orada anlatılanın tam tersiydi. Ama yine de tuhaf bir şekilde birbirine benziyordu. Daha önce yatağa girdiğim iki erkekte cinsellik vardı. Ama bu temiz şefkat ve huzur yoktu. Onlarla olan, birbiriyle bütünleşmeyen, hatta güvenmeyen iki yabancı bedenin birleşmesi gibiydi. Doğrusu zaten erkekliklerini ispat etmeye uğraşan o iki adamdan ahım şahım cinsel zevkler almıyordum. Filiz dahil birçok arkadaşım maço erkekten hoşlanıyordu. Ama ben hiçbir zaman böyle birisini istememiştim. Aslında günlük hayatta kibar bir insan olsa yatakta bazen maço davranmasını tercih edebilirdim. Hastanenin ana kapısına yürüdüm ve bir taksiye bindim. Sabahtan beri geciktirdiğim, ertelediğim işi yaparak üniversiteye gittim. Birkaç gündür ödediğim taksi paraları çok canımı yakıyordu. Ama başka çarem yoktu. Günlük rutinim bozulmuştu. Oradan oraya koşturmak zorundaydım. Rektörlük binasındaki odama girene kadar karşılaştığım insanlardan hiçbir olağan dışı tepki almadım. Çaycı Hasan, rektör yardımcısı Suat Bey, Profesör Suna Hanım hepsi de nazikçe gülerek selamladılar beni. Ortada bir anormallik yoktu. Odamda birikmiş evraka ve gazetelere göz gezdirdim. Sonra telefonu kaldırıp özel kalemi aradım. Rektörü görmek istediğimi söyledim. Hayret, o aksi kadın bile ters bir şey söylemedi. Sesinde hiçbir şey sezmedim. Masasının önünden geçerken de gülümsedi. Rektör masasında oturuyor ve telefonla konuşuyordu. Bana eliyle masanın önündeki koltuğu gösterdi, oturdum. 58 yaşında bir tıp profesörüydü. Şişman, saçları dökülmüş, sevimli bir adamdı. Çevresinde çok sayılırdı. Hem cerrah olarak ustalığı, hem yetiştirdiği öğrenciler, hem de hiçbir tatsız olaya adının karışmamış olması onu saygın kılıyordu. Ben de severdim kendisini. Herkes olduğu gibi bana karşı da nazikti. Bej bir takım giymiş, enine mavi sarı kalın çizgili zevksiz bir kravat takmıştı. Her zamanki gibi yamuktu kravat düğümü. İnsanda çekip düzeltmek isteği uyandırıyordu. Telefonu kapatınca bana döndü. Nasıl gidiyor diye sordu. Profesör hastalandı efendim dedim. Çapa Tıp Fakültesine yatırdım. Birden telaşlandı, ayağı fırladı. Önemli bir şey değil hocam dedim. Sadece aşırı üşüttü ama yaşı ileri olduğu için tedbirli olmakta fayda gördüm. Tekrar şişman ve olgun bir adam haline geri dönüp ağır hareketlerle yerine oturdu. Oh iyi dedi. Şimdi nasıl? Gayet iyi efendim dedim. Yalnız hastaneden ne zaman çıkaracaklarını bilmiyorum. Bu yüzden dönüş programı aksayabilir. Normal programa göre yarın dönmesi gerekiyordu. Ama herhalde birkaç gün daha uzayacak bu ziyaret. Aman dedi, iyi olsun da önemi yok. Uzun yola çıkmadan iyice kendisine gelip dinlenmesi lazım. Efendim dedim, bir şey söyleyeceğim ama... Söyleyeyim mi hanım? Son günlerde profesörün peşinden oraya buraya gitmem gerekiyor. Hep taksi... Sözü nereye getirmek istediğimi anladı. Haklısın dedi. Süleyman Mercedes'i tamire götürmüş. Bu sefer biraz uzun sürecekmiş. Ben de ne kadar gerekiyorsa o kadar kalsın dedim. Çünkü son zamanlarda çok iş açtı başımıza. Araba çok eski efendim. Neredeyse antika. Yenisini alsanız... Doğru söylüyorsun. Döner sermayeden yepyeni bir araba alabiliriz. Kimse de itiraz etmez. Ama ben çekinirim böyle şeylerden. Laf olur, söz olur, neme lazım. Böyle makamlar çok tehlikelidir. Şunun şurasında 2 yılım kaldı. Böyle tamamlayayım. Başka bir şey istemem. Bu arada genel sekretere söyle, sana başka bir araba tahsis etsinler. Çok teşekkür ederim efendim, çok anlayışlısınız. Tam odasından çıkmak üzere çift Maroken kaplı kapıdan birincisini açmıştım ki bana seslendi. Az daha unutuyordum yahu, dedi. İşten güçten kafa kalmamış ki. Gelin buraya. Buyurun efendim diyerek tekrar masasına doğru yürüdüm. Elinde kalın, büyük, süslü bir zarf tutuyordu. Bu akşam İngiliz konsolosluğunda bir kokteyl varmış. Benim önceden başka yere verilmiş bir sözüm var. Sen beni temsilen gidiver. Bana uzattığı zarfı aldım. Ama efendim, rektör yardımcılarından birisi ya da genel sekreter gitse daha doğru olmaz mı? Bence de öyle. Ama ben gelemeyeceğimi bildirince seni istediler. Beni mi? Evet seni, hem de ismen. Beni tanımazlar ki efendim, bu işte bir yanlışlık var. Hayır yok, dedi rektör. Parmağına elimdeki zarfı uzatıp, gece kıyafeti diyor, hadi bakalım, dedi. Odadan çıkarken şaşkınlık içindeydim. İlk kez böyle bir şey oluyordu. Rektör birçok yere davet edilirdi elbette. Ama gidemediği zaman, kendisine de söylediğim gibi, üniversiteyi temsil edecek makamda birisi bu görevi yerine getirirdi. Neden benim gibi adı sanı olmayan küçük bir sözleşmeli memur istemişlerdi ki? Şimdi rektör yardımcıları ve genel sekreter nasıl bozulacaktı kim bilir? Odama gelip üstü çok hoş bir kaligrafi ile yazılmış şık kalın zarfı açtım. Büyük Britanya Kraliyet ailesinin arması altında akşam 7.30'da başlayacak olan resepsiyona katılmamızı rica eden nazik davet cümleleri yazılmıştı. LCV bölümünün altında Black Tie ve Night Dress ibareleri okunuyordu. Hayatımda hiç böyle bir davet almamış, böyle bir yere gitmemiştim. Huzursuz oldum. İçimden bir panik dalgası yükseldi. Hiç tanıdığımın olmadığı ve nasıl davranılacağını bile bilmediğim bir davette ne yapacaktım? Üniversitede dışlanma ve alay beklerken bambaşka bir tavırla karşılaşmıştım. Nasıl olduysa Süleyman kimseye bir şey söylememişti. Şimdilik tabii. kim bilir ne hesabı vardı. Şantaj mı yapmayı düşünüyordu acaba? O oğlandan her şeyi beklerdim. Hiç acıması yoktu ve kendinden başka kimseyi düşünmezdi. Masamda uzun süre oturup kalmışım. Birdenbire fırladım. Akşam için yapılacak çok iş vardı ve saat 3'ü geçmişti bile. Genel sekretere gittim. Rektör beyin konuk profesör için bir araba ayarlanması istediğini söyledim. Her zaman yaptığı gibi sırıttı ve göğüslerime baktı. Pek çok erkek bunu çaktırmadan yapardı ama genel sekreter belli ederek bakmaktan zevk alıyordu. Aldırmadım. Acelemiz var dedim. Bir yere telefon etti. 10 dakika sonra aşağı indiğimde lacivert bir Ford Focus beni bekliyordu. Şoförü de daha önce beni bir iki kez taşımış olan İlyas adlı efendi bir çocuktu. İlyas dedim. Hadi hemen benim eve gidelim Levent'e. İş yerleri dağılmamış ve on binlerce personel servisi henüz yollara dökülmemiş olduğu için makul bir sürede Levent'e geldik. Tam İlyas evi tarif etmemi istiyordu ki fikrimi değiştirdiğimi, eve daha sonra gideceğimi söyleyip bir adres verdim. Beni iş saatlerinde görmeye alışık olmayan kuaför Mehmet önce şaşırdı, sonra memnun oldu. Bu gay çocukla aramız iyiydi. İyi kalpli insanları kim sevmez ki? Mehmet de onlardan biriydi. Hadi çok acelem var. Akşamüstü bir konsolosluk davetine gideceğim dedim. O zaman sana bir topuz yapalım Maya abla dedi. Ne istersen yap dedim. Senin zevkine güveniyorum. Kuaför saçlarını boyatan, manikür, pedikür, epilasyon yaptıran kadınlarla doluydu. Galiba aralarındaki tek siyah saçlı kadın bendim. Çalışan çocuklardan biri oturduğum koltuğu çevirdi. Başımı arkaya doğru eğip küçük küvette okşar gibi yıkadı saçlarımı. Daha sonra bir yandan saçlarım yapılır, bir yandan da kahvemi yudumlarken hastaneden Filiz'i aradım. Profesörün daha iyi olduğunu, yarın da gözlem altında tuttuktan sonra öbür gün çıkarılacağını öğrendim. Mehmet gerçekten harika bir topuz yapmıştı. Ama ensem ve boynum iyice açığa çıktığı için kendimi çıplak gibi hissediyordum. Nasıl olsa gerdanlık bu işi halleder diye düşündüm. Zengin adamların karıları gibi beni beklemekte olan arabama ve şoförüme doğru yürüdüm. Hava kararıyordu. Sulu bir kar atıştırmaya başlamıştı yine. Kuaförün bulunduğu çarşıda insanlar akşam alışverişlerini yapıyorlardı. Köşedeki börekçiden bir kilo su böreği aldım. Eve geldiğimde Kerem her zamanki gibi bilgisayarın başındaydı. Ama o eski umutsuzluğu yoktu üstünde. "Oo anne," dedi. "Neler buldum neler, inanamayacaksın." Yazıcı durmadan çalışıyor, çıktılar daha şimdiden büyük bir tomar oluşturuyordu. Bak dedi, Einstein'ın Atatürk'e mektup yazdığını biliyor muydun? Hayır bilmiyordum dedim, ama bunun bizimle ne ilgisi var? Bizimle yok ama Maximilian Wagner'le var dedi. Ağzım açık baka kaldım. Yazıcı durmadan çalışıyor, çıktılar daha şimdiden büyük bir tomar oluşturuyordu. Bak dedi, Einstein'ın Atatürk'e mektup yazdığını biliyor muydun? Hayır bilmiyordum dedim, ama bunun bizimle ne ilgisi var? Bizimle yok ama Maximilian Wagner'le var dedi. Ağzım açık baka kaldım. Benim küçük oğlum neler buluyordu böyle? Akşam gelince hepsini okuyacağıma söz verdim. Sonra böreği tabağa koydum, duşa girdim. O harika saçımı bozmamaya dikkat ederek yıkandım. Yatak odama geçip 2 gün önce Wagner'le yemeğe giderken giydiğim siyah elbisemi başımdan dikkatlice geçirdim. Makyajımı yaptım. Kasadan babaannemin gerdanlığını çıkarıp boynuma taktım. Ve ne yalan söyleyeyim, aynadaki yansımamı çok beğendim. Kerem'in hiç alışık olmadığım iltifatları kendime olan güvenimi daha da pekiştirdi. Anne dedi Kerem, magazin programlarındaki kadınlara benzemişsin vallahi. Daha fazla çalışma dedim. Zaten okuyacağım çok şey birikmiş. Biraz ders çalış ya da televizyona falan bak. Gözlerini ovuşturdu. Sahiden yorulmuştu. Zaten uyarıma itiraz etmeyişinden de belliydi bu. Ağır hareketlerle bilgisayarı kapatırken birden aklına bir şey gelmiş gibi yan tarafa uzanıp diğerlerinden ayrı duran bazı sayfaları uzattı bana. Bak bunlar da o gemiyle ilgili bulduklarım dedi. Kağıtları aldım. İlk sayfada çok ilgi çekici bir başlık vardı. Gizli. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı 55.912. S. Taksim 13 Eylül 1941.